Ayrım 8, 10 binlerin dönüşü, Samim Kocagöz, sayfa 96. Recep ciddileşti. Süleyman dedi, asıl işe gelelim. Şimdi aradan en az birkaç gün geçsin. En iyisi bir hafta geçsin. Senin Sait Almanlardan bahsetmeye başladığı bir sırada gayet ciddi ciddi tartışmaya giriş. Ama hep Almanları överek. O sana dernek işini tekrar açacak. Önce istekli görünme, sonra razı ol. Üst tarafı senin zekana, dirayetine kalmış bir iş. Peki, söylediğin gibi hareket ederim. Yalnız Sait salak, ahmak bir çocuktur. Ama ben ne olursa olsun ahmak bir arkadaşımı bile aldatmak istemem. Onu hiçbir zaman aldatacak değilsin. O sadece senin derneğe girmene yardım edecek. Bize de bir arkadaş olarak ne haltlar ettiklerini anlatacaksın, o kadar. İyi, madem ki memleket meselesi, bu oyuna girdim. Unutma, onlar da yaptıkları işlerin bir memleket meselesi olduğunu iddia ederler. Olabilir. Herkesin memleket işleri hakkında bir fikri vardır. Hatta onlar senden koyu Türk olduklarını, milliyetçiliklerinin bütün vatandaşlardan ileri olduğunu söyleyecekler. Hem de bu fikirlere öldüm Allah inanmışlardır. Lakin Süleyman, inanmak başka, doğru yolu tutmak, bulmak bambaşka şeydir. İnsan hiçbir vakit geriye gidemez, daima ileri fikirleri benimsemeli. Baksana bu arkadaşların nasıl geri iflas etmiş kuramlara, fikirlere saplandığını göstereceğim. Etnoloji diye bir ilim var, bilirsin elbette.
Bilirim, şimdi de akademik bahislere dalacaksak hiç de niyetim yok, bu sıcakta dayanamam.
İki kelime. Bizim memleketin, Anadolu'nun etnolojik durumunu, en az 3000 senedir geçirdiği uygarlık katlarını ve üst üste gelen insanlar yığınını da bilirsin elbette.
Pek açık olarak ayrıntıları hatırlayamam belki. Lisedeyken tarih dersinde üst üste gelen uygarlık ve insan topluluklarının panoramasını üstün körü görmüştük. Biraz düşünürsem Sümerlerden bu yana Anadolu'da yerleşmiş, gelmiş geçmiş uygarlıkları sıralayabilirim belki.
Recep tatlı bir sesle sordu. Süleyman, o zamandan bu zamana Anadolu'da uygarlık kurmuş milletlerin bu topraklarda biri kalkmış biri oturmuş gibi bir fikri kabul eder misin? Yoksa uygarlıklarının ve insanlarının birbirine karıştığını, kaynaştığını mı düşünürsün?
Elbette ki karışmışlar, uygarlık meşalesini elden ele vermişlerdir. Hatta aklımda kaldığına göre Avrupa Rönesansı'nın beşiği İyon yaymış. Birçok büyük sanatçı ve felsefeciler Anadolulu. Yine bu adamların eserlerinin Avrupalılarına geçmesine sebep Arap, İran ve Türk unsurların kurduğu İslam medeniyeti. Anadolu'nun malı sayılır az çok.
En önemlisi, bu uygarlığın Avrupa'ya geçmesinin sebebi bizim Fatih'in İstanbul'u zapt etmesi olmuş. Aklımda kalanlar bunlardan ibaret. Okuduklarımı da kolay kolay unutmam.
Recep çok memnun oturduğu yerden kalktı. Bir aşağı bir yukarı dolaştı. Süleyman'ın arkasını okşadı. Yamansın be Süleyman. Sen birinci sınıf bir öğrencisin. Üniversiteyi en iyi dereceyle bitireceğinden eminim.
Süleyman gülerek, haydi haydi dalga geçme, alayın da sırası değil. Şimdi oturdunuz da beni sınava mı çekiyorsunuz?
Recep tekrar ciddileşti. Yok yok Süleyman kardeşim, söylediklerinin hepsi doğru, iyi biliyorsun. Bildiklerinin üzerinde bundan sonra bir de düşünmeyi öğren desem bana darılmazsın değil mi? Ne de olsa hepimizin ağabeyisi sayılırım, bağışlarsın değil mi?
Haklısın. Bu yaşıma kadar öğrendiklerimin üzerinde düşünecek vakit bulamadım. Bunu itiraf ederim. Şimdi sen aklıma getiriyorsun. Fakültede bile hocalar ne söylerse aynen öğreniyordum. Hatta ezberliyorum, o kadar.
Ali takıldı.
Hazret, senin düşünme zamanını oyun alıyor.
Ali'ye Süleyman ters ters baktı.
Recep ağabeyimize söz verdik. Oyunu yavaş yavaş bırakmaya çalışıyoruz. Sınavların da bir kısmını geçtik. Bu yaz memlekete neden gitmedim? Çalışmak için. Peder de razı oldu. Aylığımızı yolluyor. Eylül'de geri kalan sınavların hepsini geçeceğim. Var mı bir diyeceğin?
Recep söze karıştı. Aldırma. Ali sana takılıyor. O da gayet iyi biliyor ki önümüzdeki sömestrde yine bomba gibi bir öğrenci olacaksın.
Ali, sen de hiç şakadan anlamaz mısın be yahu diye özür diler tarzla konuştu.
Recep devam etti. Konuşmamızın ucunu kaçırmayalım. Hiç böyle iç içe girmiş, birbirine etki yapmış uygarlıkların temsilcisi insanlar, rafa konmuş şişeler gibi karışmadan durabilirler mi? Süleyman bir an düşündü. Olmayasıya bir iş cevabını verdi. Ali atıldı. Ya şu bizim Necip'in haline bile bir baksak, mesele açıkça meydana çıkar. Size en son sevgililerinin adını bir sayayım da görün. Rachel, Agavni, şimdi de Maria. Süleyman sabırsızlandı. Ne demek istediğini gayet iyi anladım Recep. Şimdi işin aslına gel de sınavdan kurtulayım. Daha önce anladığıma göre sen benden şimdi de milletin tarifini isteyeceksin. Çok zekisin, hay yaşa diye berrak bir sesle Recep odayı çınlattı. Süleyman düşüncelerini toparlamak için bir an durakladı. Aklımda kaldığına göre en son bizim anayasacı iktisadi birlik, kültürel birlik gibi laf etmişti galiba. Eh, kültürümüzün mayası da çeşitli uygarlıkların etkisine asimile etmiş Türk kültürüymüş. İktisadi bağlarla da birbirimize bağlıyız. Çok şükür güzel bir dilimiz, Türkçemiz var, tamam mı? Recep ayakta dimdik durdu. Başını tavana değdirecekmiş gibi kaldırdı. Gözleri ateş saçarak tok bir sesle, tamam dedi. Ben bu çeşit Türklüğümle iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Çok şükür Türk yaratıldım diyorum. Fakat bu hislerime kapılarak dünya yüzünde yaşayan hiçbir milleti aşağılık görmüyorum. Alt tarafı önce insan, sonra Türk'üz. Bir Fransız da önce insan sonra Fransızdır. Bir Çingene de, bir Afrikalı zenci de. Dünya yüzünde milletler iktisadi işlerini bir ayarlayabilseler, o zaman bir mahallelerde oturan komşular gibi ebediyen birbirlerini öldürmeden yaşarlar. Mahallede de kavga, dedikodu olmaz mı? Olur ama aldırma. Zamanla dedikodu edecek konu da bulamazlar. Dünya tarihi insanların daima birbirlerine yaklaştıklarını gösteriyor. Eskiden gemiler Amerika'ya 3 ayda giderlerdi, şimdi 4-5 günde gidiyorlar. Hani asıl konuya gelelim, senin içine gireceğin dernek Süleyman, insanların gökten zembille indiğini ve indiği gibi saf, temiz, aynı kanı koruyarak bugüne geldiklerini iddia ediyor. Bu da yetmiyormuş gibi bazı milletlerin ırkının, kanının ötekilerden üstün olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Süleyman Recep'in sözünü kesti. Bu ırk kan meselesi saçma. Her millet kendi tarihi, kültürü ile iftihar eder. Bundan tabii bir şey olamaz. Anlayamadığım neden milletler silik yarışına çıkmalı? Sen asilsin, ben asilim. Geç efendim, böyle şey olmaz. Zaten bu işin üstünde ısrar etmek biraz da aşağılık duygusu demektir. Bak, meseleler üzerine düşünmeye başladın kardeşim. Doğru söylüyorsun. Canım, bu konuştuklarımızı Hitler ortaya attı. Gazeteler harıl harıl yazıyor. Saitler Allah'ın günü okur. Kulak astığım yok. Benim aklım var, fikrim var. Recep bir sigara yaktı birdenbire. Hitler haklı dedi. Ali birden yerinden fırlıyordu. Recep devam etti. Şu bakımdan haklı ki milletini avlayıp bir maceraya sürüklemek istiyor. Numara yapıyor. Her ırkın üstünde Alman ırkı. Halt etmiş diye Süleyman güldü. Ben her ırktan üstün Türk ırkıdır der çıkarım. Tartışmanın da dibini bulamayız. Recep yo diye söylendi. Şimdilik biz Türklerin kanımızın temiz olduğunda karar kılmışlar. Siyaset dalaverisi. Bizimkiler de hani senin Sait gibiler de bunu yutuyorlar. Bu şu demektir ki şimdilik Hitler'in istila planlarında biz yokuz. Herif harbe hazırlanıyor. Oho, orası besbelli. Ama sana bir şey sorayım Recep. Sen beni içine sokmak istediğin derneğin ruhunu biliyorsun. Daha başka ne öğrenebiliriz ki? Bu konuştuklarımızdan sonra tamamen kendimi senin tarafında görüyorum. Ne işe yarayacağım sanki? Yeni birçok şeyler öğreneceğiz. Senin onların arasına girerken hazırlıklı olman için, kafan karışmasın diye bu meseleleri konuştuk. Dediğim gibi ihtiyatlı ol. Buluşurken bundan sonra çok dikkatli olalım. Bizi bir arada görmezlerse iyi olur. Anlıyorum. Basbayağı içime bir heyecan girdi. Büyük işler yapacak bir diplomat hindi gibi kabaracağım geliyor. Süleyman'ın bu sözüne hep beraber güldüler. Recep bir an durdu düşündü, sonra kapının arkasında duran üst üste yığılmış kitaplarına doğru yürüdü. Kitapları karıştırırken sordu. Fransızca okuyordun değil mi Süleyman? Hayır, bir kelime anlamam. İngilizce derslere devam ediyorum ama yine de rahat okuyamıyorum. Sözlüğe bakmaktan başım dönüyor.
Herhalde günün birinde bu dille iyice çalışmak olanağını bulacağım.
Recep ensesini kaşıdı, biraz daha düşündü. Sonra geldi, karyolasının altına uzandı. Orada da bir yığın kitap, bir sürü kağıt yığınları vardı. Aradığını buldu. Bu bir iple bağlanmış, gazeteden kesilme tefrikalardı.
Türkçesi daha kitap halinde çıkmadı ama yakındır basarlar.
Bunları bir gazeteden kestim. Hitler'in Kavgam kitabı. Oku da gör. Parmağın ağzında kalsın. Biz Ali ile okuduk. Kağıt tomarını masanın üzerinde Süleyman'a doğru yuvarladı. Süleyman'ın canı sıkılmıştı.
Amma da yaptın yavrum. Ben bu sıcaklarda sınav diye patlıyorum. Sen de başıma iş çıkarıyorsun. Vaktim yok bunu okumaya.
Ali söze karıştı. Hadi adam, ben seni bilirim. İstediğin zaman 9 kitabı birden okursun. Lisedeyken içimizde en çok kitap okuyan sendin. Derslerden de hepimizden de iyi not alırdın. Hem de polis romanlarına varıncaya kadar okurdun. Seni bu kahveler kumar berbat etti oğlum.
Süleyman gülüyordu. Ali onun eski arkadaşı olduğu için bu kadar takılabiliyor, çıkışıyordu. Biraz da Ali'nin sözlerinde övme yok değildi.
Peki peki okurum. Hem de derslerden yorulduğum zamanlar kahvede, saite de nümayiş olur. Hatta bak, bunları Ali verdi desem nasıl olur? O zaman çevirdiğimiz dolaptan şüphelenmez.
Recep bir an durakladı. İyi olur diyeceğim ama tehlikeli bir iş. Bir arkadaştan aldım deyiver. İşe bir an önce girişebilmene faydası dokunur. Kahvede oku. Bu güzel fikir dedi. Bir zaman konuşmadılar. Recep dışarıya çıktı. Biraz sonra elinde büyükçe bir tabak üzümle döndü. Üzümleri yeni yıkanmıştı. Tabağı masanın ortasına koydu. Bazı yiyeceklerimizi nişanın tel dolabında saklıyoruz, buyurun. Ali yatağının içinde saat 12'ye kadar kitap okumuştu. Tam uyuyacağı sırada aşağıda bir gürültü oldu, sokak kapısı açıldı. Ali hemen yataktan fırlayıp lambayı söndürdü, tekrar yatağa girip uyur gibi yaptı. Necip geliyordu. Onun böyle kızlarla gezip tozup geç geldiği geceler Ali biliyordu ki birkaç saat oturup Ali'yi de karşısına alıp maceralarını anlatır. Uyur görünmek bazen Ali'yi kurtarırdı. Necip gürültüyle oda kapısını açtı girdi, gürültüyle kapadı. Odanın içinde dolaştı. Pijamalarını giydi, gitti dişlerini fırçaladı. Onun yaptığı işleri Ali gözü kapalı biliyordu. Şimdi elektrikleri söndürüp yatacak, yatacak diye beklerken Necip onu dürttü.
Kalk Ali, önemli haberler var.
Ali hiç oralı olmadı, hafiften horladı. Necip bir daha sarstı.
Kalksana be ya, tavuklar gibi akşamdan yatılır mı?
Ali öfkeyle kalktı, yatağın içine ot.
Hangi akşam be, saat 12. Akşam sayılır.
Yaz şimdi, günler uzun.
Şimdi uzak dur benden, şarap içmişsin bu sıcakta, ağzım kokuyor.
Necip kahkahayı bastı, Mario ile içtik.
İyi halt ettiniz.
Dur be kardeşim, anlatayım.
Neyi anlatacaksın, her zamanki masal?
Necip parladı.
Sen de arkadaş mısın be? Hiç insanın derdini dinlemezsin. Allah için dertte dert ha seninkisi. Ben anlatıvereyim. Yedin içtin, Maria'yı öptün, sıktın sıkıştırdın falan filan. Geç bu lafları, ben uyuyacağım. Olsa olsa derdin, bugün sattığın elbiselerin parası bitti.
Necip kahkahalarla gülüyordu. Ne var sanki, bir saat sonra uyuyuver, biraz laf ederim işte. Bak, elbisenin parasına gelince sahiden bitti. Ama adadan dönerken Halide rastladım. Çocuğun kızı adada yazlıkta, kendisi amcasının yanında Tarabya'da oturuyor. Ama bu gece Tarabya'ya gitmeyecekmiş, Şişli'de evde kalacakmış. Bıktım birader, Tarabya ile ada arasında seferden diyor. Ama inanma, Nesrin cehennemin dibinde olsa her gün gider. Ha, bir ara konuştuk, Maria'yı pek beğendi. Yarın buraya gelecek, zaten can atıyormuş. Sana para getiririm dedi kulağıma. Ben de onun kulağına ahvalimi fısıldadım. Bu sırada Maria denize bakıyordu. Halit çokça para getirecek. Babamın yol parası diye yolladığı yetmezse ona borcumu memleketten de yollarım. Vapurdan indikten sonra Beyoğlu'na çıktık. Halit çekti gitti, ne de olsa halden anlar çocuk. Biz Maria evden korkmasa sabaha kadar. Ali arkadaşının sözünü kesti. Tamam, anladık. İki kadeh içtin mi çenenin civataları gevşer. Eğer doğru dürüst konuşacaksan sabaha kadar oturalım. Ama karı kız lafı dinleyemem.
Sen erkek değil misin be Ali? Ne zaman karı kız lafı açsam hemen kapatırsın, alaya alırsın.
Bunca yıldır arkadaşlık ederiz. Seni bir kızla gezerken görmedim. Fakültede bile kızlarla arkadaşça konuşursun. İçlerinden biriyle şöyle içli dışlı olduğunu görmedim.
Ali doğruldu iyice. Yastığı arkasına çekti, dayandı. Bak dedi, iş erkeklik meselesine dayandı mı iş değişir. Çok şükür Allah'a bugüne bugün erkeğiz. Yalnız huy tabiat meselesi bu. Kendimi teşhir etmekten hoşlanmam. Ama zannetme ki seni ayıplıyorum. Ben düştüğüm kalktığım kızlarla ortalıkta görünmeyi, onların sözünü etmeyi sevmiyorum.
Allah'ını seversen Ali, doğru söyle. Şimdiye kadar hiç kızlarla düştün kalktın mı? Kaç tane kafesledin?
Bırak şimdi böyle saçmaları.
Ne olur anlat. Meraktan çatlayacağım.
Çatla.
Yapma be Ali. Benden sır çıkmaz bilirsin.
Allah için çıkmaz bilirim.
Şimdiye kadar kendiminkinden başka kimsenin lafını ettiğimi gördün mü?
Ali birdenbire ciddileşiverdi. Bak Necip, madem ki sordun söyleyeceğim. Sen havalı görünürsün ama ciddiyetini gereken yerde muhafaza edebilirsin. Zaten başka türlü olsaydı seninle arkadaşlık edemezdik. Yaratılış dedim ya, ben senin gibi haftada bir kız kandırıp gezip tozamam. İçimden böyle bir iş gelmez. İstersen bunu beceriksizliğime ver. Pek ihtiyaç duyarsam kadına, kerhaneye giderim. Sonra da adeta midem bulanır ama ne yaparsın? İnsan yeme içme gibi buna da bazen ihtiyaç duyuyor. Bedeni, kafası rahatlıyor, rahat çalışabiliyor. Başka türlü bir kıza yakınlık duysam, hani sever gibi olsam, muhakkak onunla evlenmeyi kurarım. Sabrederim, bu hevesim geçinceye kadar bu kıza yaklaşmam. Ama bir tanesinden hevesim, aşkım bir türlü geçmedi. Onunla kısmet olursa evleneceğim. Bunun için de önce fakülteyi bitirmem gerek. Hayatımı düzenlemeliyim, bir baltaya sap olmalıyım. Fakültenin bitmesine de bir yılımız kaldı. Sonra düşünürüz. Necip de girmiş yatağının içine oturmuştu. Arkadaşını dikkatli dikkatli dinliyordu.
Seni anlıyorum Ali dedi. Yalnız çok merak ettim. Evlenmeyi kurduğun kızı ben tanıyor muyum? Billahi benden sır çıkmaz bilirsin.
Ali gülümsedi, uzandı. Yan tarafındaki küçük bir masanın üstünden sigara paketini aldı. Tablayı dizlerine çektiği pikenin üstüne koydu, sigarasını yaktı. Bilirsin tanırsın cevabını verdi. Semiha bizim sınıftan. Necip yatağın içinde zıp zıp zıpladı.
Vay vay vay vay. Bu zamana kadar nasıl da çakmadım. Sizi her zaman bir arada görürdüm de aklıma bir şey gelmezdi.
Gazeteye ilan mı verecektik?
Şimdi siz nişanlı mı sayılıyorsunuz?
Ne zannettin ya?
Aşk olsun doğrusu. İnsan bir odada kaldığı, beraber yiyip içtiği arkadaşlarından da saklar mı?
Tuhafsın Necip, bunun etrafa duyurulacak nesi var? Semiha çalışkan kız, kafalarımız denk, beni sevdiğini söylüyor. Ben de onu seviyorum. Gel gelelim ortalıkta bir zorluk var. Ne ben hali vakti yerinde adamım, ne de onun ailesinin durumu iyi. Keyfimden mi memlekete gitmiyorum? Biliyorsun burada yazları çalışmak için kalıyorum. Ailem bana pek az para yollayabiliyor. Bir yıl daha dişimi sıkmalıyım. Semiha da çalışacak fakülteyi bitirince. O zaman evleneceğimizi ilan ederiz.
İyi haklısın ama şimdi kimsenin haberi yok mu bu işinizden?
İşte bir senin haberin oldu.
Ha, bir de Recep'in var. Recep'in ağzı kuşatılmış, kale kapısı mübarek, açılmaz ki duyalım.
İyi, ben sana söyledim şimdi.
Baksana Halit'in işini nasıl debdebeli yaptık. Onun sevgilisi nişanlısı da milyoner, kendisinin amcası da milyoner. Fakülteyi bitirmeden de evlenebilir, hiç şaşmam.
Orası öyle. Birden aklına geldi Necip'in.
Aman Halit yarın geç kalmasa da sabahtan gelse. Öğleden sonra Maria ile Florya'ya gideceğiz, meteliğim yok.
Gelirim dediyse herhalde gelir, sana da para getirir, hiç üzülme. Amcası ona verdiği paranın hesabını bile sormuyor.
Böyle amca dostlar başına.
Biliyor musun, günün birinde bu zengin amca Halit'in ahlakını bozacak.
Anlayamadım.
Amcasının parası Halit'in ahlakını bozacak dedim. Onu şimdiden ticaret işlemi